Birinci Tarihler kitabının 10. bölümüne geldik. Konu Saul'un krallığıdır. Burada Tanrı'nın Samuel ve Krallar kitaplarıyla Tarihler kitabı arasında oluşturduğu farkı görebilirsiniz. Samuel kitabında Saul ile ilgili yazılmış birçok şeyi görüyoruz. Aslında orada onun tüm hikayesi ya da tarihi verilir. Tarihler kitabına gelip de Tanrı'nın görüş açısını anlayınca ona yalnızca bir bölüm ayrıldığını görürüz. Birinci tarihlerin tamamı Davut ile ilgilidir ve ikinci tarihlere kadar Davut'un ailesinin tarihini anlatmaya devam eder. Esas konu Saul değil, Davut'tur. Burada insanın görüş açısıyla bakılınca Saul'un önemli bir yer kapladığı görülür. Bundan dolayı Saul'a yalnızca bir bölüm ayrılmış olması oldukça şaşırtıcıdır. Şimdi gelelim bu bölümün konusuna. Konu nedir? Rab, Saul'un göze çarpan performanslarından bazılarını mı seçti acaba? Hayır. İşler kişiyi Tanrı'ya beğenilir konuma getirmez. Bölüm, Saul'un işleriyle ilgili değildir. Ölümü ve nasıl öldürüldüğü ile ilgilidir. Benim anlayışıma, benim görüşüme göre insanlık tarihinde yer almış birçok önemli kadın ve erkeğin öyküsüne cennette o kadar çok yer verilmeyecektir. Bu kesinlikle Saul için geçerlidir. 1 ve 2. Samuel üzerinde çalışırken Saul'u kimin öldürmüş olduğuna karar vermeye çalıştığımızı hatırlayacaksınızdır. Onun ölümünden sorumlu olan kimdi? Yoksa intihar mı etti? O kitaplardaki kayıtlar şöyledir. Saul, Filistinlerle olan savaşta ölecek şekilde yaralandı. O zaman silahtarına kendisini öldürmesini söyledi. Çünkü Filistinlerden biri tarafından öldürülmesinin onursuzluğunu yaşamak istemiyordu. Silahtar, kral öldürmek için kılıcını çekmeyi reddetti. Bunun üzerine Saul, kılıcını alıp onun üstüne düştü. Şimdi Saul kendini öldürecek kadar fiziksel olarak iyi miydi? İntihar mı etti? Bu hep sorulan bir soru olmuştur. Sonra Amalekli olan bir genç gördüklerini Davut'a anlattı. Saul hala sağdı ve ona kendisini öldürmesini söylemişti. Genç Amalekli Saul'u kendisinin öldürmüş olduğunu iddia etti ve hikayesini kanıtlamak için Saul'un tacı ile bileziğini Davut'a getirdi. İnsan böyle bir durumda kimin sorumlu olduğunu bulmak için uzman kişileri çağırmak istiyor. Ancak Kral Davut Amalekli'yi öldürttü ve şöyle dedi. Kanından sen kendin sorumlusun çünkü Rabbin mesettiği kişiyi ben öldürdüm demekle kendine karşı ağzınla tanıklıkta bulundun. 10. bölüm yani 1. tarihler 10. bölümün ilk 3 ayetinde şöyle okuyoruz. Filistinler İsraillilerle savaşa tutuştu. İsraililer Filistinlilerin önünden kaçtı. Birçoğu Gilboa dağında öldürüldü. Filistinliler Saul'la oğullarının ardına düştüler. Saul'un oğulları Yonatan'ı, Avinadav'ı ve Malki-Şua'yı yakalayıp öldürdüler. Saul'un çevresinde savaş kızıştı derken Filistinli okçular Saul'u vurup yaraladılar. Filistinlilerden biri tarafından yaralandı ama bu yaralanmasının sonucu olarak ölmedi. Saul silahını taşıyan adama kılıcını çek de bana sapla dedi. Yoksa bu sünnetsizler gelip benimle alay edecekler. Ama silah taşıyıcısı büyük bir korkuya kapılarak bunu yapmak istemedi. Bunun üzerine Saul kılıcını çekip kendini üzerine attı. Saul'un öldüğünü görünce silah taşıyıcısı da kendini kılıcın üzerine atıp öldü. Böylece Saul, üç oğlu ve bütün ev halkı birlikte öldüler. Vadide oturan İsrailliler, İsrail ordusunun kaçtığını, Saul'la oğullarının öldüğünü anlayınca kentlerini terk edip kaçmaya başladılar. Filistinliler gelip bu kentlere yerleştiler diyor 1. Tarihler 10. bölüm 4-7 ayetler arasında. Bu kayıttan Amalekli geldiğinde Saul'un zaten ölmüş olduğunu anlıyorum. Amalekli Davut'la Saul'un düşman olduklarını biliyordu. Bu nedenle Davut'un huzuruna çıkarak Saul'u öldürdüğünü iddia etti. Bunu yapmasındaki güdü şuydu. Saul'u öldürmüş olduğu için Davut'un kendisini onurlandıracağı ve bazı ödüller vereceği umuduydu. Davut'un gösterdiği reaksiyonu hayal bile edemedi. Davut onu kendi itirafı üzerine öldürttü. Davut ona kendi ağzıyla suçlandığını söyledi. Ne var ki bu genç adam yalan söylüyordu ve aslında kralı öldürmemişti. Ertesi gün Filistinliler ölüleri soymak için geldiklerinde Saul'la oğullarının Gilboa Dağı'nda öldüğünü gördüler. Saul'u soyduktan sonra başını kesip silahlarını aldılar. Bu haberi putlarına ve halka duyurmalar için Filist ülkesinin her yanına ulaklar gönderdiler. Saul'un silahlarını ilahlarının tapınağına koyup başını Dagon tapınağına çaktılar diyor 1. Tarihler 10. bölüm 8-10 ayetler arasında. Filistinliler Saul'un bedenine saygısızlık ettiler. Dagon tapınağı Aşdod'daydı. Şimşon'la orada alay ederlerken Şimşon'un Dagon tapınağının direklerini nasıl yıktığını anımsayın. Şimdi Filistinlilerin Saul'un başını ve silahını getirdikleri yer işte burasıydı. Yavaş Gilad halkı Filistinlilerin Saul'a yaptıklarını duydu. Bütün yiğitler gidip Saul'la oğullarının cesetlerini Yavaş'a getirdiler. Sonra kemiklerini Yavaş'taki sakız ağacının altına gömüp 7 gün oruç tuttular. 11-12. ayetler. Bu olayı kapatır mı? Hayır. Hala bize Kral Saul'un kimin öldürdüğü söylenmedi. Ancak bu bölümün son ayetleri bize beklemekte olduğumuz itirafı verir. 1. Tarihler 10. bölüm 13-14 ayetlerde şöyledir. Saul Rab'be bağlı kalmadığı için öldü. Rab'bin sözünü yerine getirmedi. Yol göstermesi için Rab'be danışacağına bir cinciye danıştı. Bu yüzden Rab onu öldürdü. Krallığını da İşay oğlu Davut'a devretti. Değerli dostum görüyorsun değil mi burada? Şimdi sorumuza yanıt buluyoruz. Saul'u öldüren kimdi? Saul'un Rab'be danışmadığını ve bu nedenle de Rab'bin onu öldürdüğünü söylüyor. Evet, Saul'un öldürülmesine neden olan aslında Rab'dir. Eyüp peygamberin dediği gibi Rab verdi ve Rab aldı. Rab'bin adına övgüler olsun. Sorumluluğu Rab alıyor. Niçin Rab onun ölmesine izin verdi ya da öldürülmesini istedi? İşte ayette bize açık bir şekilde belirtiyor. Rab'bin sözünü yerine getirmedi. Yol göstermesi için Rab'be danışmadı. Ne yaptı? Cinlere, cincilere danıştı. İşte bu yüzden de Rab onu öldürdü diyor. Onu Tanrı öldürdü. Rab'de hata mı bulmak istiyorsunuz? Tanrı cinayetten tutuklanabilir mi? Dostum, Tanrı birçok kişiyi aldı. Sırası gelmişken, işte bu nedenle Tanrı size ve bana asla durum ne olursa olsun insan canını almamamızı söylüyor. Yani hiçbir ortamda durum ne olursa olsun bir insanı öldürmeyeceksin diyor. Rab verdi ve Rab aldı. Siz ve ben kardeşim can verene dek can almayla bir işimiz olamaz. Başka deyişle eğer bizler can verebilseydik o zaman can alabilirdik. Can veremediğimize göre can almaya da hiçbir hakkımız yoktur. Dediğim gibi durum ne olursa olsun. Yalnızca Tanrı can verir. Bu nedenle de sadece Tanrı canı alabilir. Evet Tanrı'nın can alması bir cinayet değildir. Bir canı almak sizin ve benim için cinayet olur. Ve bunu yaptığımız zaman kendi canlarımızı teslim etmeliyiz. Çünkü Tanrı can alan canıyla ödemelidir diyor. İşte bu nedenle Davut Kral Saul'u öldürmüş olduğunu iddia eden Amalekliği öldürdü. Saul neden öldürüldü? Rab'be karşı suç işlediği, Rab'bin sözünü tutmadığı ve gidip cincilere danıştığı için öldü. Saul öğüt için şeytana başvurdu. Bu nedenlerden dolayı Tanrı onun canını aldı. Yeni antlaşmada da Tanrı'nın Hananya ile Safira'nın canlarını aldığını okuyoruz. Birçok kişi bunun için Simon Petrus'u över ya da suçlar. Bana kalırsa o gün bu işe en çok şaşıran kişi Simon Petrus'un kendisiydi. Onların ölümünden Tanrı sorumluydu ve Saul da suçlarından ötürü öldü. Çoğu zaman Tanrı insanın kötülükleri, günahları yüzünden uzanıp insanın canını alır. Geriye bakacak ve Tanrı'nın bir insanı birçok kez bir kenara çektiğini görecek kadar uzun süre bu hizmetteyim. Tanrı o kişiyi hizmetinden alıp bir kenara koyabilir, işinden uzaklaştırabilir, insanların işleri arasında dolaşır. Tanrı bugün hakkından vazgeçmiş değildir. Halen evreni yönetiyor. Bu evren Rabbin olduğu için o da bunu istediği gibi yönetiyor. Birini öldürmek isterse bu sizin ya da benim işim değil. Bu Rabbin işidir. Bize hesap vermek zorunda değil ama biz ona hesap vermek zorundayız. İpler onun elindedir. Hakem odur ve kararları da o verecektir. Şimdi 1. Tarihler kitabının 11. bölümüne geldik. Aslında bununla 1. Tarihlerin 3. ana kısmına geliyoruz. İlk 9 bölüm önemli olan soyları kaydetmiştir. İkinci kısım ise ki bu tek bölümden ibarettir, Kral Saul'un krallığı ile ilgiliydi, yani 10. bölüm. Tanrı'nın görüş açısına göre dönemin insanlarının sandığı kadar önemli bir şey yapmadı. Tanrı'yı etkilemedi. Rab onun ölümünü ve ölüm nedenini kaydeder ama bize Saul'un başarılarıyla ilgili bir şey vermez. Şimdi Kral Davut'la ilgili olan kısma geliyoruz. İlkin Davut'un yiğitlerini 11 ve 12. bölümler, sonra Davut ve Tanrı'nın sandığını 13-16 bölümler arasındaki kesim, Davut ve tapınağı 17. bölüm, Davut'un savaşlarını 18-20 arasındaki bölümler, Davut'un insanları saymada işlediği günahını 21. bölüm ve 22'den 29. bölüme kadar da Davut'un tapınağın inşaatı için yaptığı hazırlık ve organizasyonu göreceğiz. Bu kitabın, yani 1. Tarihler kitabının geri kalan kısmı Davut ve Davut'un krallığı ile ilgilidir. Aslında ilk 9 bölümdeki soylar da bizi Davut'a kadar getirir ve sonra da onun ailesine götürür. İkinci Tarihler kitabı ise Davut'un soyunun hikayesini izler. Kuzey krallığına, Davut'un ailesinin krallığına karşı isyan ettikten ve onlardan ayrıldıktan sonra pek önem verilmez. Çalışmamıza devam ederken Tanrı'nın Davut'un yaşamındaki belirli şeyleri vurgularken diğerlerini nasıl önemsiz gösterdiğine dikkat etmekte yarar vardır. 21. bölümü Davut'un günahı olarak adlandırdığımı göreceksiniz. Yani 1. Tarihler kitabının 21. bölümü Davut'un günahını içermektedir. İnsanların aklına hemen Bat-şeba ile işlediği günah gelir ama buradaki günah Bat-şeba ile olan değildir. Tersine Tanrı onun insanları sayarken işlediği günahı kaydeder. Bu Tanrı'nın gözünde büyük bir günahtı. Buradan çıkarmamız gereken büyük bir ders olduğuna inanıyorum. Birçok imanlı belirli şeyleri günah sayarken diğerlerini hiç günahtan saymaz. Tanrı'nın huzuruna çıktığımız zaman bu bağlamda birçok yanlış düşünceye sahip olduğumuzu anlayacağımıza inanıyorum. Büyük bir günah olarak düşündükleri şey öyle olmayabilir. Küçük ve önemsiz saydıkları bir şeyi de Tanrı günah olarak yazmıştır. Davut peygamberin yaşamındaki herkes onu Bat-şeba ile işlediği günahtan ötürü açıkça suçlayabilirdi. Ve Tanrı onu bu günah için cezalandırdı, biliyor musunuz? Çünkü Davut'un işlediği bu günah oldukça kötü bir günahtı. Ama aynı zamanda Tanrı onu bağışladı. Çünkü Davut Rabbin önünde durup ondan af diledi. Zira Rabbe gelerek dediğim gibi günahını Davut itiraf etti ve Tanrı da onu bağışladı. Davut günahından tövbe etti. Davut Tanrı'ya danışmadan insanları saydı. İnsanları sayma meselesi bize önemsiz gibi görünüyorsa da bunun Tanrı açısından önemli olduğunu göreceğiz. Yani Musa insanlarını saymakla bir günah işlemişti. Ve bu önemliydi. Neden önemli olduğunu da anlayacağız. Bu hepimizin günahla ilgili olarak farklı bir görüş açısı edinmemize neden olmalıdır. Günahı yalnızca eylem bakımından, yani yapılması ve yapılmaması gereken şeyler değil, düşüncelerin ve niyetlerin günahları olarak görmemiz gerekir. Tanrı'nın günah anlayışını anlamak için Tanrı'nın sözünü çalışmamız gerekir. İsraillilerin tümü Hevron'da bulunan Davut'a gelip şöyle dediler. Biz senin etin kemiğiniz diyor 1. Tarihler 11. bölümün 1. ayeti. Tarihin bu dönemini içeren şeyleri Samuel kitabından hatırlayacaksınız. Davut güneydeki iki oymak yani Yahuda ve Benyamin oymakları üzerinde 7 yıl krallık etti ve başkenti de Hebron'du. Bunların hepsi tarihlerde göz ardı edilir. Neden? Çünkü Tanrı İsrail'e 12 oymaktan oluşan bir ulus olarak bakar. Tanrı'ya göre Davut tüm İsrail'e kral olduğu ve İsrail'in 12 oymağı onu kabul edip biz senin etinden ve kemiğindeniz dedikleri zaman gerçekten kral oldu. Geçmişte Saul kralımızken savaşta İsrail'e komuta eden sendin diyorlar Davut'a. Tanrı'nın Rab sana halkım İsrail'i sen güdecek, onlara sen önder olacaksın diye söz verdi diyor 2. ayet. Bunda Tanrı'nın elini görüyorlar. Halk Davut'u Tanrı'nın seçtiği kişi olarak kabul edinceye kadar Davut kral olmaz. Ki bu da Yahuda ve Benyamin üzerinde krallık etmeye başladıktan 7 yıl sonra olur. İsrail'in bütün ileri gelenleri Hevron'a kral Davut'un yanına gelince Davut orada Rabbin önünde onlarla bir antlaşma yaptı. Onlar da Rabbin Samuel aracılığıyla söylediği söz uyarınca Davut'u İsrail kralı olarak yağla kutsadılar diyor 3. ayette. Şimdi Davut 12 oymak üzerine kral olur. Tanrı'ya göre bu Davut'un krallığının başladığı zamandır. Kral Davut'la İsrailliler Yevus diye bilinen Yeruşalim'e saldırmak için yola çıktılar diyor 4. ayette. Davut Yeruşalim'i denetlemişti. Sanıyorum orada bulunup orayı iyice araştırmıştı. Hatta orayı Yeşu'nun oraya göndermiş olduğu cesuslardan bile iyi biliyordu. Yeruşalim'le ilgili oldukça bilgisi vardı ve başkent olarak da Yeruşalim'i seçmişti. Tapınağın inşa edileceği yerdi. Bu Davut'un seçimi ve Tanrı'nın seçimiydi. Tanrı'nın sözünde Yeruşalim kentiyle ilgili olarak çok şey söylenmiştir. Yeruşalim tabii ki bugün gördüğümüz gibi bir kent değildi. Birçoğunuz Yeruşalim'i ziyaret etmiş ya da resimlerini görmüşsünüzdür. Son yıllardaki kazı çalışmaları ilk dönemlerdeki duvarın bugünkü yönünden ters yöne gittiğini göstermiştir. Davut'un şehri aşağıdaydı ve tapınağa bakmak için hep başlarını kaldırdılar. Daha sonra duvarlar taşınıp da Siyon Dağı'na inşa edilince tapınak bölgesine bakmak için başlar eğildi. Bugünkü durum böyledir. Yeruşalim kentinin büyük bir kısmı yukarıdaki tapınak bölgesindedir. Tapınak bölgesi bugün Yeruşalim'den geçen bir dağ sırası olan Moriye Dağı üzerindedir. İşte orada duvarın dışında o dağ sırasında İsa Mesih'in çarmıha gerildiği yer olan Golgota tepesi vardır. Davut'un seçtiği yer burasıdır. Orada yaşayan Yevuslular Davut'a sen buraya giremezsin dediler. Ne var ki Davut Siyon kalesini, Davut kentini ele geçirdi diyor 1. Tarihler 11. bölüm 5. ayette. Davut Siyon kalesini aldı ve oraya sarayını inşa etti. Siyon Dağı Davut için çok değerliydi. Davut, Yevuslulara ilk saldıran kişi komutan ve önder olacak demişti. İlk saldırıyı Seriya oğlu Yoav yaptı. Böylece ordu komutanı oldu. 6. ayet. Yoav, Davut'un hizmetindeki bir numaralı adamdır. Davut'a danışmanlık yapan ve orduyu yönlendiren bir numaralı kimseydi. Davut'un yiğit adamlarından biriydi. Davut'a ilk geldiği zamanki yiğitliklerini, orduyu nasıl yönettiğini ve Davut için nasıl savaştığını hatırlayacaksınız. Bu adam başbuğ oldu. Bunu günümüze uyarlarsanız onun Davut'un dönemindeki süper gücün başı olduğunu söyleyebilirsiniz. Pirinçten yapılan her şeyin ordu ve deniz kuvvetlerinin ve sahip oldukları diğer şeylerin başıydı. Bütün bunlardan sorumluydu o. 7. ayette bundan sonra Davut kalede oturmaya başladı. Bunun için oraya Davut kenti adı verildi. Davut'un şehri aslında Siyon Dağı bölgesindeydi. Öyle ki Davut'un sarayı da buraya inşa edildi. Davut Siyon Dağı'nı sevdi. Çevredeki bölgeyi Milo'dan çevre surlara kadar uzanan kesimi inşa etti. Yoav da kentin geri kalan bölümünü onardı diyor 1. Tarihler 11 ayet 8'de. Yoav yalnızca Davut'un ordusundan sorumlu olmayıp kentin yenilenme projesinden de sorumluydu. Davut giderek güçleniyordu çünkü her şeye egemen Rab onunlaydı diyor 9. ayette. Davut İsrail'i öyle bir yere getirdi ki hem büyük bir krallık oldu hem de dünyada büyük bir etkiye sahip oldu. Süleyman'ın o günün dünyasına getirebildiği tanıklığın temelini attı. Şimdi bize Davut'un yiğitlerinin kataloğu verilmektedir. Davut'un yiğitleri dışlandığı zaman ona gelenlerdir. Şimdiki krallık mevkisine yükseltildiği için onların pozisyonunu da yükseltti. Burada geçemeyeceğimiz bir sonuç var. Bugün Rabbisa Mesih insanları kendisine çağırıyor. Onlar da onun yiğitleridir. Ve bugünler Mesih'in dışlandığı günlerdir. Bizzat İsa Mesih'in kendi halkı o dönemlerde bu adamın üzerimize kral olmasını istemiyoruz dediler. O kendi durumunu kralların kralı ve Rablerin Rabbi olarak tahta çıkma olarak görmedi. Davut da İsrail'in kutsanmış kralı olmasına rağmen dışlanmış bir adamdı. Saul halen krallık ediyordu. Tanrı başarılı olması için her imkanı ona verdi ama başarılı olmadı. O yıllarda Davut hayatını kurtarmak için kaçıyordu. Dışlandığı dönemdi ve her taraftan onun emri altına giren adamlar geldi. Onlar Davut'un yiğitleri oldular. Günümüzde Mesih de dünya tarafından dışlandı, reddedildi. Bunu belirtmek için çok uğraşmama gerek yok. Bunu göremezsek hiçbir şeyi göremeyiz. Siz ve ben İsa Mesih'in dışlandığı bir dünyada yaşıyoruz ama bu dönemde kendi adına insanları çağırıyor değerli dostum. Bugün o bizim kurtarıcımız, Rabbimiz ve Efendimiz'dir. Bu nedenle onu krallık yerine gelene kadar beklememiz gerekir. O zaman onunla egemenlik süreceğimiz söyleniyor bize. Rabbimiz dışlandığına göre bazı imanlıların şehirlerinde en sevilen kişiler olmaya çalışmalarını anlayabilmiş değilim. En sevilen, en popüler kişi olamazlar. Rab ise bize dünya kendisinden nefret ettiği için bizden de nefret edeceğini söyler. Bugün dünyada aranılan biriyseniz kendinize şöyle bir bakın. Kendinize bakma zamanı gelmiştir değerli dostum. İnsanı sahip olduğu dostlarıyla değil düşmanlarıyla değerlendiririm demişti bir yorumcu. Doğru düşmanınız varsa iyi durumdasınız. Rabbi İsa Mesih'te gerçek bir imanlıysanız o zaman şeytanın kalabalığı düşmanınız olacaktır. Mesih'in dışlandığı bir dönemde yaşıyoruz. O da kendi yiğitlerini çağırıyor. En yiğit olarak seçilen üç adam Davut'a Betlehem kuyusundan su getirenlerdir. 30'lardan üçü Davut'un yanına Adullam mağarasındaki kayaya gittiler. Bir Filist birliği Refayim vadisinde ordugah kurmuştu. Bu sırada Davut Hisar'da, başka bir Filist birliği ise Betlehem'deydi. Davut özlemle keşke biri Betlehem'de kapının yanındaki kuyudan bana su getirse dedi. Bunun üzerine bu üçler Filist ordugahının ortasından geçerek Betlehem'de kapının yanındaki kuyudan su çekip Davut'a getirdiler. Ama Davut içmek istemedi. Suyu yere dökerek Rab'be sundu. Ey Tanrım, bunu yapmak benden uzak olsun dedi. Canlarını tehlikeye atıp giden bu üç kişinin kanını mı içeyim? Canlarını tehlikeye atarak suyu getirdikleri için Davut içmek istemedi. Bu 1. Tarihler 11, 15, 19 ayetler arasıdır. Davut Betlehem'de büyümüştü. Memleketi orasıydı. Oranın girişinde bir kuyu vardı. Koyunlarını otlattığı zamanlarda ne zaman susarsa oraya gidip su içerdi. İşte şimdi Filistinlilerden saklandığı için kuyuya gidemiyordu. Keşke o kuyudan su içsem dedi. Bu bir buyruk değil, dilekti. Bu üç adam Filistinliler ordusunu yarıp kuyuya gittiler ve Davut'a oradan su getirdiler. Burada ilginç olan şey Davut'un bu suyu içmemesidir. Ne yaptı? Bu suyu Tanrı'ya sunmak için döktü. Bundan çıkarabileceğimiz bazı karşılaştırmalar vardır değerli dostum. İsa Betlehem'de doğdu ve Betlehem'den gelen sudur. Yaşam suyudur. İsa Mesih'in birçok yiğidi bu suyu yüzyıllardır susayan dünyaya götürmüştür. Onlar Tanrı'nın sözünü susayan dünyaya ulaştırma uğruna bütün engelleri geçmek için her şeyden vazgeçtiler. Rab onların farkında dostum. Adları yiğitlerin arasında yazılıdır. Davut bir arzusunu dile getirdiği zaman ki böyle bir buyruğu asla vermezdi, adamlarının buna nasıl karşılık verdiklerine dikkat edin. Ancak Rabbimiz bize yaşam suyunu tüm dünyaya götürmemizi buyurmuştur. Ve biz bu buyrukla ne yaptık? Onun buyruklarına uyuyor muyuz? O kadar büyük risklere girilerek kendisine getirilen suyla Davut'un ne yaptığına dikkat edin. Davut bencil değildi. Adamlarının onu niye sevdiğine şaşmamak gerekir. Onun uğruna elem çekmeye gönüllüydüler. Çünkü Davut adamlarıyla elem çekmeye gönüllüydü. Adamlarının suyu yokken o bu suyu içemezdi. Ve onlarla aynı durumda olmayı seçti. Mezmur 22:14 bize Rab İsa'nın çarmıhta öldüğü zaman söylediği şu sözleri söyler. Su gibi döküldüm. Yerdeki su gibi canını döktü, verdi. Bizden biri gibi olarak yeryüzüne geldi. Bize bir çocuk doğdu, bize bir oğul verildi diyor Yeşaya 9:6'da. Onun cennetini paylaşabilmemiz için bizim cehennemimizi aldı. Evet dostum. Onun tarafından ödüllendirileceksek, onun için özveride bulunmamız gerekir. Bu bölümde hep takdir etmiş olduğum başka bir olay daha vardır. Yehoyada oğlu Kafseyelli Benaya yürekli bir savaşçıydı diyor 22. ayette. Büyük işler başardı. Aslan yürekli iki Muavlı'yı öldürdü. Ayrıca karlı bir gün çukura inip bir aslan öldürdü diyor. Bunu seviyorum. Bir aslan öldürdü. Bunu ne zaman yaptığına dikkat ettiniz mi? Bunu karlı bir günde yaptı. Rabbimiz buna önem verdi. Rabbin imanlılar topluluğuna karda yağmurda gelen sadık halkına önem verdiğine inanıyorum. Bugün kimi dinliyorsunuz? Tanrı'nın sesini işitiyor musunuz? Yoksa insanın sesini hatta şeytanın sesini mi işitiyorsunuz? Bu insanların işlerine Tanrı'nın karışmasına neden olan günahtır.